Ayrım 8. İz, Canan Tan, sayfa 110. Göbek adı muamma. Akşam üzerine doğru ancak dönebiliyoruz eve. Kalabalığın yoğunluğu her geçen dakika daha da artmakta. Mezarlıkta bizimle beraber olanların yanına, cenaze törenine katılamayıp başsağlığı için gelen akrabalar, babamın arkadaşları, dostları, Melih Hanım'ın yakın çevresi, apartman komşuları. Melih Hanım devamlı ağlıyor. Her gelene yeniden tazeliyor gözyaşlarını. Ne yapılması, nasıl davranılması gerektiğini bilincinde değil. Evin kumandasını Makbule yenge üstlenmiş görünüyor. Mantosunu çıkarır çıkarmaz birkaç komşu kadını yanına alarak mutfağa geçiyor yengem. Helva kavuracaklar. Erkeklerle kadınlar arasında kaç göç yok. Ancak kendiliğinden oluşan doğal bir ayrımla erkekler salonun sağ köşesindeki koltuklara yerleşmişken kadınlar da tam çaprazındaki oturma grubunda toplanmışlar. Camiden iki hoca gelmiş, erkeklerle kadınların arasındaki iki kişilik koltuğa oturmuş dua okuyorlar. Makbule yenge beni de mutfağa çağırıyor. Herkes teker teker gelip pencerenin başına geçecek, duasını edip içini dökecek. Bırakıp gidene sağlığında söyleyemediklerinin irmiğin tanelerini anlatacak ki huzur bulsun. Hem o hem de ebediyete uğurlanan kişi. Kocaman, ocağın üzerine zor sağan kalaylı bakır tencerenin içine bolca tereyağı koyuyor önce. Yağ eriyince birkaç dolmalık fıstık atıyor, fıstıkların rengi döndüğünde bir kese kağıdı irmiği boca ediyor üstlerine. Dudakları kıpır kıpır duada uzun saplı tahta kaşıkla karıştırmaya başlıyor. Birkaç dakika sonra nöbeti devreder gibi kaşığı elime tutuşturuyor. Durmadan karışacak bu diyor. Ağır ateşte sabırla. Mevlevilikte helvanın sabır ifade ettiğini biliyor muydun? Gidenin arkasından yokluğuna katlanabilmek için ihtiyaç duyduğumuz sabır gibi. Helvanın kavrulması el birliğiyle yaklaşık bir saat sürüyor. Büyücek bir tencerede karıştırdığı süt, su ve şeker karışımını pembeleşmiş irmiklerin üzerine ağır ağır boşaltıyor Makbule yenge. Ağzını kapatıp ağır ateşte demlenerek pişmeye bırakıyor. Hocaların okuduğu dua sona erdiğinde helva da ikrama hazır hale geliyor. Küçük pasta tabaklarında üzerlerine tarçın ekilerek önce hocalara ikram ediliyor, sonra da orada bulunan tüm konuklara. Sumru yengemin kopyası sanki. Her haliyle dört dörtlük, hamarat bir ev kadını. Benden yalnızca 3 yaş büyük ama ev işleri ve aile ilişkilerinde fark atıyor bana. Hem mutfakta hem de kalabalık içinde yol yordan biliyor. Doğum, ölüm, nikah, düğün denince nasıl davranılması gerekir, toplum içindeki adetler, gelenek ve görenekler nedir, bu konularda kariyer yapmış gibi bilgi ve deneyim sahibi. Cenaze evinde yemek pişmez diyor. 7 günlük taziye boyunca, bu arada erkeklerin yasının 3, kadınlarınkinin 7 gün olduğunu öğreniyorum. Eş, dost, komşular getirir yemekleri. Bu kadarını ben de biliyorum. Önceden sorulur, şu günün, şu öğününün yemeğini ben getireyim mi diye. Getirilip mutfağa bırakılmış tezgahların, mutfak masasının, dolapların üzerini silme kaplayan tencereleri, servis tabaklarını, henüz açılmamış küçüklü büyüklü paketleri göstererek, bugün pek soran olmamış galiba diyorum. Baksana, herkes birden işe kalkışmış. İlk gün olduğu için. Sonradan düzene girer. Gelene gidene helva ikramı sürüyor. Yengemin dediğine göre tencerenin dibinde tek irmik tanesi kalmayacağı kadar da sürecek. Bir yandan da sofralar kuruluyor. Çeşidi de kısmetlisi de bol ziyafet sofraları. Yadırgıyorum. Üzüntünün en koyusunu yaşayan insanların çokça yiyip içmesi ayıp geliyor bana. Kurulan sofraya oturup oturmamaktaki kararsızlığımı görünce öğle evine giden herkesin sunulan yemeği yemesi adettendir diyor yengem. İyi günde, kötü günde bir arada olmak, sevinçleri ve üzüntüleri paylaşmak huzur ve mutluluk verir insana. Ruhunu sakinleştirir. Bu yüzden kuruluyor bu sofralar. Her şeye rağmen hayatın devam ettiğini göstermek için. Cenaze törenleri, taziyeler, helvalar, kurulan sofralar, yenilen yemekler. Görünürde su yolunu bulmuş, akıyor. Her şey olması gerektiği gibi. Unutulan, daha doğrusu üzeri örtülmeye çalışılan çok önemli bir nokta var. Söz konusu olan sıradan bir ölüm değil. İntihar etti benim babam. İntihar etmek büyük bir suçmuş da ölünün arkasından konuşmamak için söz birliği ederek o suçu yok saymaya karar vermişiz gibi helvalar kıvırıyor, dualar okutuyor, eşin dostun taziye dileklerini kabul ediyoruz. Ne zaman biri çıkıp da neden öldü Bedat Karacan deme yürekliğini gösterecek? Bu işe talip olacak ilk ve tek insan benim. Bunun bilincindeyim. Karşımdaki düğümün çözülmesinin güç olacağının da farkındayım ama bir yerden başlamam gerekiyor. Ağlamayı sızlamayı bir yana bırakıp her gelen ziyaretçinin yüzünde, duruşunda, gözlerinde bir şeyler yakalamaya çabalıyorum. Kimselerle paylaşmıyorum şimdilik ama uygun şartları kollamaktan da geri durmuyorum. Günün son ziyaretçileri babamın Karacan Hukuk Bürosu'ndaki çalışma arkadaşları. Gündüz cenazeye katılmışlardı, şimdi de eşleriyle beraber taziyeye gelmişler. Hepsi de son derece üzgün, hatta ağlamaklı. Duayenimizdi o bizim, ağabeyimizdi, babamızdı diyor stajyer genç avukatlar. Daha deneyimli olanlarsa beraber çalıştıkları yıllara ait anılarını anlatıyorlar. Sabrım taşıyor sonunda. Bu kadar sevdiğiniz, saygı duyduğunuz, duayenimiz dediğiniz insanı intihara sürükleyen nedenler hakkında fikri olan var mı? Çıt yok. Suçlu kendileriymiş gibi önüne bakıyor herkes. İşlerinde en kıdemli olan, çocukluk yıllarımı bilen, neredeyse elinde büyüdüğüm babamın fakülteden sınıf arkadaşı Remzi Bey, Vedat'a intiharı yakıştıramadığımızdan üzerinde konuşamıyoruz diyor. Sizler gibi bizim de acımız çok taze henüz. Konuşmalısınız, rica ediyorum. Benim için çok önemli. Son günlerde dikkatinizi çeken hiç mi bir şey olmadı? Küçücük bir ayrıntı. Halinde, tavrında, alışa gelmişin dışında bir değişiklik, karamsarlık, bezginlik. Gerilimi yüksek bir iş yaptığımız, inişler çıkışlar, bozulan moraller, kararan yüzler. Bizim camiada olağan karşılanır bu durumlar. Kendi adıma konuşursam, yolunda gitmeyen ufak tefek ayrıntıları saymazsak, sıra dışı hiçbir değişim fark etmedim Vedat'ta. Şu son dava diyorum. Onunla ilgili bir sıkıntı filan. Sıradan bir arazi davasıydı aslında. Biraz fazla uzadı. Ünlü aileler arasında olunca büyütüldü. Medyanın abartma payı da var tabii. Daha ince ayrıntılara girmek yerine Ankara'da ne kadar kalacaksın Verda diye soruyor Remzi Bey. Babamın yedisini yapıp öyle döneceğim İstanbul'a. Vaktin olursa büroya gel. Burada ayaküstü konuşacağımız da. Vaktin olursa ne demek? İlk fırsatta uğrayacağım büroya. Toplu iğnenin ucu kadar bir umut bile olsa geri çevirme lüksüne sahip değilim. Gerek amcamın, gerekse Makbule yengeyle Sumru'nun ısrarlı davetlerini geri çevirerek babamın toprağa verildiği bu gecede onun soluk alıp verdiği evde kalmayı yeğliyorum. Babamın evinde Melih Hanım'la baş başa. Melih Hanım diğer seçenekleri eleyerek onunla burada kalmamdan hoşnut. Rahmeti de görseydi keşke diyor. Senin bana nasıl davrandığını, ne yüce gönüllü bir kızı olduğunu. Merak etmeyin, görüyordur zaten. Gün boyunca adım adım bizleri izlediğinden eminim. Seninle beni bir arada gördüyse eğer, nasıl da sevinmiştir değil mi? Avutulmaya muhtaç, küçük bir çocuk gibi acısını uyuşturmak için en ufacık ayrıntılardan medet umuyor. Daha da çok sevindirebiliriz onu, diyorum. Nasıl yani? Başka ne yapabiliriz onun için? Neden ölmeyi seçti? Bu sorunun yanıtını bulursak huzura kavuşacağına inanıyorum. Bana en çok siz yardım edebilirsiniz. Neler paylaşıyordu sizinle, neler anlatıyordu iş dünyası hakkında. Ah kızım ah, doğru dürüst konuşmazdı ki benimle. Gündelik ev hali işte. Sıradan 3-5 lak lak. Ne işiyle ilgili tek söz ederdi, ne de çevresindeki insanlarla. Göbek kadın muamma olmalıymış derdim, gülerdi. İlginç bir adamdı babam. Ağzından laf almak maharet isterdi. Sır küpüydü, pek de alıngandı. Oluru olmaza gönül koyar, küsüverirdi. Neye küstüğünü bilene aşk olsun. Bilmez miyim? Eda teyzemin kocası Ali enişteyle tamı tamına 8 yıl dargın kalmıştı da teyzem ve eniştem dahil hiçbirimiz çözememiştik altında yatanı. Son günlerde canını sıkan bir şey oldu mu? Anlatmasa bile sezinlediğiniz bir farklılık, sağlık durumunda ciddi bir sorun falan. Yaşına göre sağlıklı sayılırdı Vedat. Önemli bir sorunu yoktu. Yalnız uyku düzeni bozulmuştu son zamanlarda. Gecenin bir yarısı uyandığımda sırt üstü uzanıp gözlerini tavana dikmiş ya da yatağın kenarında otururken buluyordum onu. Çayı kahveyi fazla kaçırdım gene diyordu. Sıkıntılı, üzüntülü bir hali var mıydı? Yapı olarak karamsar bir insandı zaten. Bulutlar geçerdi gözlerinden. Kafası bir yerlere takılıydı hep. Dalar dalar giderdi, çözemezdim. Anlatsın isterdim, anlatmazdı. Tam anlamıyla kapalı bir kutuydu babam. Ağır ağır doğrulup kalkıyor Melih Hanım. Gel diyor, koridorun kanalına doğru yürürken peşinden gidiyorum. Koridorun sonundaki odanın kapısını açıp içeriye girmem için yana çekiliyor. Babanın çalışma odası diyor. Belki burada işine yarar bir şeyler bulabilirsin. Odanın ortasında, ayakta, öylece dikilip kalıyorum. Melih Hanım yığılırcasına köşedeki koltuğa bırakıyor kendini. Bana da oturmam için duvara dayalı kanepeyi gösteriyor. Soluduğumuz büyülü havayı bozmaktan korkar gibi bir köşesine ilişip ürkek bakışlarla odada göz gezdiriyorum. Benim oturduğum kanepe, Melih Hanım'ın oturduğu koltuk, kocaman bir çalışma masası, içinde sayısız kitabı barındıran ceviz kaplama kütüphane, yan tarafta, odanın uzantısıymış gibi duran bölümde, üzerinde el işi bir yatak örtüsü serili tek kişilik karyola. Akşam yemeğini yer buraya çekilirdi Vedat. Saatlerce çalışır, okur yazardı. Bazen sabahın ilk ışıklarına kadar. Benimle olduğundan çok bu odayla geçirirdi vaktini. Soracaklarını bu duvarlara sor. En iyisini onlar bilir. Ellerini havaya kaldırıp duvarları gösteriyor Meliha Hanım. Ancak o zaman görüyorum beyaz yağlı boyanın üzerindekileri. Duvarlara sıra sıra veciz sözler yazılmış, kartonlar yapıştırılmış. Aralarında da irili ufaklı fotoğraflar. Çalışma masasının dayandığı duvarın tam ortasında ben varım. Büyütülmüş, yuvarlak biçimde kesilip çerçeveletilmiş siyah beyaz bir fotoğraf. Sonra Bülent'le nişan resimlerimiz, Kaan'ın sünnet fotoğrafı, ilkokul mezuniyeti. Zaman zaman gönderdiğim ya da amcamın aracılığıyla eline ulaşan her şey burada, karşımda duruyor. Gerçekliklerine inanmak istercesine elimi uzatıyorum. Dokunmak için, sonra buna hakkım olmadığını düşünüp geri çekiliyorum. Üzme kendini diyor Meliha Hanım, hiçbir yararı yok artık. Orada yitivermek, bedenimden sıyrılıp duvardaki fotoğraflarla bütünleşip yok olmak için delice bir istek duyuyorum. O hep sizinle yaşadı diyor Meliha Hanım. Yarama tuz basar gibi hayatının merkezinde sen vardın. Uzaktan uzağa izledi, özledi ama hep sevdi seni. En çok seni. Evliliğimizin ilk yıllarında seninle ilgili konuşmazdı pek ama son zamanlarda dilinden düşürmüyordu. İyi de ben neden bilmiyorum bunları. Neden en ufacık bir sevgi yaklaşımda bulunmamıştı babam? İçindeki coşkunun tek zerresini bile dışa vurmamıştı. Neden telefon konuşmalarımızdaki evet, hayır, tamam geçiştirmelerinin dışına çıkamamıştı? Geçen yıl bayram tatilinde Ankara'ya gelmeye karar vermiş, sonra da gelememiştiniz ya. Çok sevinmişti sizleri göreceği için. Bu bayram buradalar Meliha derken gözlerinin içi gülüyordu. Ekmek kadayıf mı yapalım, tel kadayıf mı diye dolandı durdu evin içinde. İşte bunu hatırlıyorum. Babamın konuklarına baş ikramıydı. Ekmek kadayıfı ya da tel kadayıf. Kupkuru bir yuvarlaktı ekmek kadayıfı. Çarşıdan alır getirir, doğruca mutfağa girerdi. Ben de peşinden. Önce şekerle suyu kaynatıp şurubunu hazırlar, sonra da kocaman bir tepsinin ortasına koyduğu o tahta gibi sert yuvarlağın üzerine kaşık kaşık şurup dökerdi. Tepsi ocağın üzerinde, altında ağır bir ateş, sabırla tatlının şurubu içmesini beklerdi. Başında durup seyretmeye bayılırdım. Pazar günleri de ekmekleri küçük küçük doğrar, yumurtaya bulayıp kızartırdı. Yardım ederdim ona ama annem etrafı batırıyoruz diye ikimize de kızardı. Bir de babamın haside dediği bir tatlı vardı. Yağla unu kavurur, üzerine şekerli su dökerdi. Muhallebiyle helva arası bir şey çıkardı ortaya. Annem sevmezdi ama ben çok severdim. Daha sonra hiç haside yemedim. Annemle babam ayrıldıktan sonra. İyi ki o son telefon konuşmasını yaptınız diyor Meliha Hanım. Son defa birbirinizin sesini duydunuz hiç değilse. İyi ki diyebileceğim tek şey bu galiba. Dizlerini abanarak yerinden kalkıyor Meliha Hanım. İstediğin yerde yatabilirsin diyerek eliyle karşı odaları gösteriyor. Bu ev, bu evdeki her şey senin de sayılır. Hayır, babamın evinde misafir yataklarında yatmayacağım ben. Burada onun odasında kalmak, bir gece için olsun onunla beraber olmak istiyorum. Kapalı kutu. Merhaba canım babam. Şu anda kendimi sana en yakın hissedebileceğim yerde, acılarını, umutlarını, umutsuzluklarını, binbir sırrı paylaştığın duvarların arasında, senin sığınağında, senin mabedinde, seninleyim. Buraya iznini almadan girdim diye kızmadın bana değil mi? Hiçbir şeye elimi sürmedim henüz ama sonrası için söz veremem. Bu gece değilse de, yarın ya da daha sonra bıraktığın küçük ya da büyük, silik ya da belirgin, tüm izlerinin takipçisi olacağım. İtiraz edeceğini sanmıyorum. Gidiş zamanına ve şekline sen karar verdin çünkü. Geride bıraktıkların da ancak görülmesine izin verdiğin kadardır. Gönüllü olarak açıkta bıraktıkların dışında hiçbir ipucuna ulaşamayacağımı baştan kabulleniyorum. Onlarla yetinmeyi bileceğim. Gizlenmek için değil, açığa vurmak için var oldular onlar. Benim bildiğim Vedat Karacan, görülmesini, bilinmesini istemediği tek bir toz zerrecini bile bırakmazdı geride. Kapalı kutu diyor Meliha Hanım senin için. Muamma diyor. Yerden göğe kadar haklı. Düşünüyorum da annem, ben, Meliha Hanım, çevrendeki diğer insanlar. Hiçbirimiz çözemedik seni babacığım. O kapalı kutunun kapağını değil açmak, aralayamadık bile. İşim zor. Elimizin altındayken aralayamadığımız kutunun şimdi de toprağın altında olduğunu düşünürsek. Annem de ben de siyasi eğilimini, hangi partiye oy verdiğini, hangi takımı tuttuğunu bilmezdik. Çocukluktan yeni yetmeliğe doğru yol alırken ipuçlarını birbirine ekleyerek doğru olduğuna inandığım varsayımlara ulaşmaya çalıştım. Davasını üstlendiği insanlardan yola çıkmayı denedim önce. Seninle aynı kafa yapısına sahip olmayan kişilerin davalarını almayacağını düşünüyordum. Yanlıştı. Derinlere indiğimde gördüm ki her kesimden, değişik siyasi eğilimlere ve inançlara sahip insanlar müvekkilin olabiliyorlardı. Ara sıra dikkatli, gözlerden kaçmayacak açıklar da vermiyor değildin. Zaman zaman birbirleriyle çelişseler de aynı noktaya akıyordu veriler. Kütüphane raflarında sıra sıra dizilmiş kitaplara, dilinden kaçırdığın sözcüklere bakarak sol görüşlü olduğuna karar vermiştim ama ardı ardına sıraladığın karşıt davranışlarla şaşırtıyordun beni. 27 Mayıs ihtilali olduğunda dünyaya gelmemiştim henüz. 60 öncesi adım adım izlenen, peşine adam takılanlardan biri de babandı diye anlatmıştı annem. O gün sabaha karşı silah sesleriyle uyandığımızda baban, sokağa çıkma yasağına rağmen köşe başlarında nöbet tutan askerlere büyük bir sini içinde çay ve kahvaltılık götürdü. Senin 27 Mayıs'ı onayladığını düşünürken 18 Eylül 1961 tarihli sararmaya yüz tutmuş bir gazeteyle çıkmıştın karşıma. Gazetenin ilk sayfasında boydan boya 17 Eylül 1961 günü idam edilen Adnan Menderes'in dar ağacındaki fotoğrafı vardı. Özellikle gösteriyordum bana. Şu rezalete bak diyerek. Başbakanını asan bir millettik ve bundan utanç duymalıydık. Hangi tarafı desteklediğim belli değildi. İhtilallerin kaderi bu diye özetlemiştin gerekçenin. Halk tarafından çağrılsalar da sonları iyi gelmez. Dikkatimi çeken bir nokta vardı. Hiç kimseyi gözü kapalı desteklemiyordun. Eğilimin aynı yönde olsa da doğru bulmadıklarını acımasızca eleştirebiliyordun. Tanıyı koydum sonunda. Muhalefeti seviyordun sen. Her devrin muhalifiydin. Hoşuma gitmişti vardığım sonuç. Her devrin adamı olacağına, her devrin muhalifi olan, gurur duyulacak bir babam vardı benim. Din ve inançlar konusundaki görüşlerin hakkında hüküm vermekte de hayli zorlandım. Açıktan açığa konuşmuyordun ki, satır aralarını okumaya zorunlu kılıyordun insanı. Namaz kılarken görmemiştim hiç seni. Yalnızca gelen konuklar isteyince önlerine serilen bir seccade vardı evimizde. Bayram namazına giderdin ama. Cenaze namazlarını da eda edilmesi şart olan bir görevi olarak değerlendirirdin. Oruç tuttuğunun ama bana tutturmadığını hatırlıyorum. Kıyamazdın galiba. Öğrencisin sen derdin. En büyük ibadet okumaktır. Yasaklamalar, kısıtlamalar yoktu kitabında. İçki içerdin. Her gece değilse de gerektiğinde toplantılar, kutlamalar, dost meclisleri gündeme geldiğinde. Din konusunda baskı uygulamadın bana. Dolaylı yoldan etkilemeye, daha doğrusu eğitmeye çalıştın. Ortaokulda din dersi seçmeliydi o zamanlar. Bana kalsa diğer seçeneklerden birini yeğlerdim. Ama sen ısrarla din bilgisi dersi almamı istedin, zorladın hatta. Nüfus cüzdanında yazılı olan dini tanıman gerek dedin. Daha iyisini bulursan 18 yaşına geldiğinde değiştirirsin. Dualara dilim dönmüyor diye sızlandığımda yanıtın hazırdı. Yabancı dil öğrenirken, İngilizce şarkı sözlerinde bülbül gibi şakırken dönen dilin iki satır dua içinde dönüversin. Duaların Arapça olmasına karşıydın aslında. Anlamını bilmeden sallanıp duracağına açar Türkçesini okursun diyordun. Kütüphanede Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali olacak. Göz atıver istersen. Bunların hepsini aynı potada toplayınca beni her konuda iyi yetiştirmeye çalıştığın gerçeği çıkıyordu ortaya. Önce bilgiyle donanacak, kişisel seçimlerimi o bilgilerin ışığında kendi özgür irademle yapacaktım. Kurallarını koyarken uzun vadede sınırsız özgürlük tanıyordun bana. En çok yadırgadığım da tuttuğun takımı sır gibi saklamandı. Böyle davranarak kendini cezalandırıyordun aslında. Takımının şampiyonluğunu bile bağıra çağıra yüreğindeki coşkulu sevinci ortaya dökerek kutlayamıyordun. Ben Fenerbahçeliydim. Fenerbahçe'nin yenildiği maçlarda nasıl da kızdırırdın beni. Büyük paralar verilerek transfer edilen oyuncuları kıyasıya eleştirirdin. Sonraları senin de Fenerbahçeli olduğunu sezinledim. Israrla üzerine geldiğimde Ankara gücünü tutuyorum ben diyordun. Sarı lacivert iki takımın ortak rengi. Neden be babacığım? Neden beraber sevinip beraber üzülmeyi ikimize çok gördün? Çok mu zordu? Baba kız aynı takımı tutuyoruz demek. Gördüğün gibi kalıtım yoluyla senden aldığım zihinsel yetiler sayesinde biraz olsun çözebildim seni. Ama annem sonrasında da Meliha Hanım için tam bir kör düğümdün. İki bilinmezli denklemlerde çakılıp kalmış anneciğim için dokuz bilinmeyenli bir denklemdin sen. Seni hiç anlamadı, anlayamadı, doğru. Ama sen de anlaşılacak gibi değildin ki babacığım. Uyuyalım mı artık? En son ne zaman senin yanında uyudum çıkaramıyorum. Ama hiç unutamadığım bir kare var anılarında. Yan yana uzanmışız seninle. Çok küçüğüm ben. Sanırım 4-5 yaşlarında falan. Yatağın ortasında boylu boyunca yatıyorsun sen. Bedeninin ağırlığıyla şiltenin ortası çöküvermiş. Ne kadar kenarda kalmayı uğraşsam da beceremiyorum. Hep sana doğru kayıyor minik kızım. Bayılıyorsun umarsız çabalarıma. Kucaklayıveriyorsun sonunda, kollarında sarıp sabitliyorsun bedenimi. En güzeline dalıyoruz uykuların. Gene öyle olsun. Yatağın kenarında sabit kalabilirim artık. Rahatsız etmem seni ama elimi tut. Gerçek yaşamda doğru düz tutmadığın elimi şimdi tut ve hiç bırakma babacığım. Taziye evindeki ikinci günümün akşamını iple çekiyorum. Soluduğum hava boğuyor beni sanki. Bir önceki günden farklı değil yaşadıklarımız. Kadın ne erkekti, akın akın başsağlığı dilemek için gelen kalabalığın yoğunluğu bunaltıcı. Kurulup kalkan, toplanırken yeniden kurulan sofralar, bitenin yerine yeni gelenler de yesin, ölenin ruhuna fatiha okusun diye yeniden kavrulan helvalar, eli kolu boş gelmeyen konukların katkılarıyla, mutfağın dışına taşan yemekler, pastalar, börekler, büyük bir kuruluşun çay ocağından çıkıyormuşçasına seri halde tepsilerde gezdirilen çaylar, kahveler. Ve ilk başta babamı, onun yitirilişini konu alırken gitgide güncele, farklı konulara evrilerek sıradanlaşan sohbetler. Ne çabuk töpleniyor hüzünler, ne çabuk timsah gözyaşlarına dönüşüyor aslında hiç akmayan, akıyor gibi gösterilen o sahte yaşlar. Birbirlerinin kulağına eğilip fısıldaşanlar, babamın ölüm şeklinin onun intihara götüren nedenlerin dedikodusunu yapıyor büyük bir olasılıkla. Ortadan konuşmaya cesaretleri, dışarı çıktıktan sonra konuşmaya sabırları yok. Akşam için sabırsızlanmam bu yüzden. Hayır, ne kadar ısrar etseler de amcamla ya da yengemle gitmeyeceğim. Bir geceliğine diye gittiğim o odaya kendimi atmak, bir an önce babamla baş başa kalmak istiyorum. Üstelik yapmayı planladığım çok şey var bu gece. Akşamüstü kalabalık azalıyor. Biz bize kalıyoruz akşam yemeğinde. Meliye Hanım, Makbule yenge, amcam, Sumru, Cezmi ve ben. Dünden farklı olarak Melda'nın kocası Harun ve oğlu Emir de var. İlk kez karşılaşıyoruz Harun'la. Karayollarında mühendismiş Harun. İş seyahatinde olduğu için dün gelememiş. Emir ise Kaan'dan bir yaş küçük, bebek yüzlü, gözlerinin içi gülen şipşirin bir delikanlı. Lise son sınıfta. Bu yıl üniversite sınavlarına hazırlanıyormuş. Babasıyla beraber anneannesine başsağlığına gelmişler. Masaya oturduğumuzda gene o saçma sapan dürtüyle ilkiliyorum. Önceden Sumru ile Melda üzerinde odaklanan kuşkularım gencecik delikanlıya yöneliyor bu kez. Babam torun özlemini Emir'le gidermiş olabilir mi? Nasıl bir ilişki vardı acaba aralarında? Meliha Hanım yüksek sesle düşünmüşüm gibi yanıtlayıveriyor beni. Bak Verda diyor. Burada da fotoğraflarınız var. Vitrinin içindekileri gördün mü? O an evin hiçbir yerinde Meliha Hanım'la kızına, damadına, torununa ait tek bir fotoğraf olmadığını fark ediyorum. Aynı şehirde yaşadıkları için belki. Ama hayır. Biz de annemle aynı şehirde yaşıyoruz. Ama evinin her köşesinde benim, Bülent'in ve Kaan'ın fotoğrafları var. Hepsini yolcu edip baş başa kaldığımızda yapbozun eksik kalan parçalarını tamamlıyor Meliha Hanım. Biliyor musun, damadım Harun yıllar sonra ilk defa geldi bu eve. Vedat'la karşılaştırmamaya çalışırdım. İkisi de açıktan açığa söylememişti ama hoşlanmazlardı birbirlerinden. Melda ile az görüşürlerdi gerçi. Şikayetim yoktu. Aynı şehirdeydik. Nasılsa istediğim zaman görebiliyordum kızımı, torunumu. Ya Emir? Onunla arası nasıldı babamın? Varlığından habersiz gibiydi Vedat. 40 yılın başı ana oğlu o evdeyken gelecek olsalar dönüp de başını okşamazdı Emir'in. Birdenbire aydınlanıveriyor Meliha Hanım'ın yüzü. Varsa yoksa Kaan'dı onun için. Doğum müjdesini Adnan'dan almıştı Vedat. Dünyalar onun olmuştu. Bir de hani küçücüktü Kaan, bir gece buraya gelmiştiniz. Sitemsiz ama kırık bir sesle devam ediyor. Sen benim yanınızda olmamı istememiştin. Melda'ya gitmiştim o gece. Neyse geldi geçti. Çok sevmişti baban. Günlerce dilinden düşürmemişti. O anlattıkça ben kahroluyorum. Gençlik, toyluk, cehalet, delilik. Neler yapmışım ben meğer. Ne acılar çektirmişim insanlara. Hem de bile bile kanıtmak, acıtmak için. O geceyi saniye saniye hatırlıyorum. Ama öncesi var. Kaan'ın doğumundan 2 ay sonra babama gönderdiğim o kart. Meliha Hanım'ın karttan haberi yok belli ki. 8. ayrımın sonu, sayfa 123.